Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın Vehheb'in kızı Amine ile evlenmesi meselesi. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah babasının oğulları arasında en çok sevdiği oğluydu. Kesin ki bundan geçen hafta bahsetmiştik. Ve babası Abdülmuttalib onun yerine 100 deve kurban edince Mekke'nin en soylu hanımlarından biriyle evlendirildi. O da Vehheb bin Abdümenaf bin Zuhre bin Kilab'ın kızı Amine idi. Amine'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hamile kalmasının üzerinden fazla zaman geçmeden babası Abdullah öldü ve Medine'de Adi bin Neccar oğullarından olan dayılarının yanına gömüldü. Abdullah ticaret için Şam tarafına gitmişti. Dönüşte Medine'deyken ölüm kendisini yakaladı ve arkasında o temiz cenini bıraktı. Kader adeta şöyle diyordu: senin bu dünyadaki görevin bitti. Bu temiz ceninin terbiyesini, yetiştirilmesini ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması için hazırlanmasını Yüce Allah hikmetiyle ve rahmetiyle üstlenir. Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili gelişmeler Abdullah'ın Amine ile evlenmesiyle başlanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seninle ilgili gelişmelerin başlangıcı nedir diye soruldu. O da şöyle buyurdu: ben atam İbrahim aleyhisselamın duası ve İsa aleyhisselamın müjdesiyim. Annem kendisinden Şam saraylarını aydınlatan, yani Şam'ın sarayları görünecek kadar etrafı aydınlatan bir nurun çıktığını gördü diye Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bunu böyle açıklamıştır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Hakim'de, Müstedrek'inde geçiyor. Elbani Rahimeullah Silsiletül Ehadisi Sahihe isimli eserinde bunun değişik rivayet yollarında kaydediyor. O hadisin sahih olduğunu beyan ediyor orada. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım derken şunu kastediyor. Onun duası şöyleydi. Bakara suresinin 129. ayetinde geçtiği gibi: ey Rabbimiz, onların içinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen pek yüce ve hikmet sahibisin. İsa Aleyhisselam'ın müjdesi ise Yüce Allah'ın İsa Aleyhisselam'ın dilinden ifade ettiği şu sözde işaret ediliyor. Saf suresinin 6. ayetinde: Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir peygamberim demişti. Biz bu ayetten ayrıca şunu da anlıyoruz: İsa aleyhisselam bir peygamber. İsa aleyhisselam ne diyor? Ahmet isimli bir peygamber gelecek diyor. Gayb'tan haber veriyor. Kendisi gaybı bildiğinden ötürü değil, Allah-u Teala'nın peygamberlere gaybı bildirmesinden ötürü haber verir. Peygamberler gaybı bilmezler. Ancak Allah onlara bildirirse bunu ifade ederler. Nitekim Cin suresinde Allah gaybını kimseye açmaz, ancak dilediği rasulleri, elçileri müstesna diyor. Peygamberleri müstesna. Demek ki peygamberlerin gaybtan haber vermesi yine Allah'ın onlara gaybı bildirmesine istinadendir. Bunu genişletip de işte veliler de peygamberlerin varisleridir, o halde onlar da gaybı bilir gibi yorumlara gitmek hiçbir delili olmayan, asla asları olmayan zorlama yorumlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem, annem kendisinden Şam saraylarını aydınlatan bir nurun çıktığını gördü sözü hakkında İbn-i Recep şöyle demiştir: bu nurun çıkması annesinin onu doğurması esnasında olmuştu. Bu ondan çıkacak ve yeryüzü halkının hidayeti bulmasına, şirk karanlığının kaybolmasına vesile olacak olan nura işaretti. Nitekim Yüce Allah Maide suresinin 15-16. ayetlerinde şöyle buyuruyor: gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah onunla rızasını gözetenleri selamet yollarına eriştirir ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletir. Yüce Allah bir ayetinde de şöyle buyurmuştur: ona iman eden, saygı gösteren, yardımda bulunan ve onunla indirilmiş olan nura uyan kimseler, işte onlar felaha erenlerdir. Araf suresi 157. ayet. İbn-i Kefir, nurun ortaya çıkmasında özellikle Şam'ın anılması, onun Şam diyarında, yani Suriye, Ürdün ve Filistin topraklarını içine alan bölgede buralarda yerleşeceğine, orada karar kılacağına işarettir. Dolayısıyla bu bölge ahir zamanda, kıyamete yakın dönemde İslam'ın ve Müslümanların güç merkezi haline gelir. Meryem oğlu İsa oraya iner, indiğinde ilk önce Dımeşk'taki beyaz doğu minaresinde görünür. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçen bir hadiste şöyle denmektedir. Ümmetimden bir topluluk sürekli hak üzere direnmeye devam eder. Kendilerini aşağılayanların veya karşı çıkanların onlara bir zararı olmaz. Onlar bu hal üzereyken Allah'ın emri gelir. Buhari'nin sahihinde onlar Şam'da olurlar denmektedir. Yani ineceği sırada demek ki hak üzere olan taife, yani kıyamet ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kıyamete kadar olan kadar devam edecek olan hak taife bulunacak ve kıyamete yakın zamanda bunlar Şam'da bulunacaklar demektir. Rabiul Evvel ayının ikinci, bir rivayete göre 8. diğer bir rivayete göre 10. başka bir rivayete göre de 12. ki kabul gören görüş budur. Yani 12. Rabiul Evvel'in 12. günü gecesi dünyaya geldiği bilgisi en doğru kabul edilen bu olmuş. Bu doğum fil olayının yaşandığı senede gerçekleşmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Ebrehe'nin Kabe'ye saldırı yaptığı sene doğmuş. Sabahın yaklaştığını müjdeleyen gelişmeler de ortaya çıktı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet edilmiş ve göbeği kesilmiş olarak doğduğuna dair rivayetler kesin değildir. Doğru olan ise onun Arap adetleri üzere sünnet olduğudur. Bu adet Arapların genelince uygulanan bir adet olduğundan herhangi bir kimse için bu konuda özel bir muameleye gerek yoktu. Kadınların üzerine koyduğu çömleğin patlanına dair bir rivayet de doğru değildir. Aynı şekilde aya doğru uzandığına ve ona parmaklarıyla işaret ettiğine dair rivayetler de sahih değildir. İşte Duvarda Olmaz eliyle aya işaret etti falan diye bir takım rivayetler var. Bunlar sahih değil. Doğumu Haşim oğulları vadisinde Ebu Talib'in evinde gerçekleşti. Burası daha sonra Haccac bin Yusuf'un kardeşi olan Muhammed bin Yusuf'un evi olarak adlandırılmıştır. Bugün burası genel kütüphanedir. Halk kütüphanesidir. Babasının cariyesi olan Habeşistanlı Ümmü Eymen bereke yaptı. Kendisini ilk emziren de amcası Ebu Leheb'in cariyesi Sevbiye oldu. Anhan'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kız kardeşin yani Ebu Süfyan'ın kızı ile evlen dedim. Bunu istiyor musun diye sordu. Ben evet isterim. Zaten ortağı olmaksızın sizinle tek başıma değilim. Hayırda bana ortak olmasını en çok istediğim kişi kız kardeşimdir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu bana helal olmaz diye buyurdu. İyi ama biz aramızda senin Ebu Seleme'nin kızıyla evlenmek istediğinden söz ediyoruz dedim. Ümmü Seleme'nin kızı mı diye sordu. Evet dedim. O da şöyle buyurdu. Eğer benim bakımım ve terbiyem altındaki üvey kızım olmasaydı bile yine de bana helal olmazdı. Çünkü o benim süt kardeşimin kızıdır. Beni ve babası Ebu Seleme'yi Süveybe emzirmişti. Artık bana kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi teklif etmeyin. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunu. Urve dedi ki Süveybe Ebu Leheb'in cariyesiydi. Ebu Leheb kendisini azat etmişti. Ebu Leheb'i emzirmişti. Ebu Leheb ölünce yakınlarından biri rüyada onu çok fena bir halde gördü. Kendisine nasıl bir şeyle karşılaştın diye sordu. Ebu Leheb de sizden sonra hiç rahat yüzü görmedim. Ama Süveybe'yi azat etmemden dolayı bana buradan su içirildi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Sa'd bin Bekir oğullarından bir süt anneye verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt anneye verilmesi hadisesiyle ilgili bilgiler bizzat Halime binti Abdullah bin Haris Es-Sadiye hadisinde geçiyor. Bu hadisi İbn-i İshak rivayet etmiştir. Yine İshak bin Rahüye de Müsned'inde rivayet etmiş bunu. Taberi de tarihinde nakletmiş. Beyhaki Delal-i Nübüvvet'e. Bunların hepsi de yani İbn-i İbban, Ebu Yala, İbn-i Asakir bunların hepsi de hadisi İbn-i İshak yoluyla rivayet etmiş. Yani esas ravisi İbn-i Asak yoluyla geliyor. Görüldüğü kadarıyla rivayet senedinde kopukluk vardır diye bir not düşmüş. Eseri tahkik eden zat. Fakat Sahiha'da gelen yani Elbani'nin Sahiha adlı eserinde gelen 373 ve 1545 numaralı hadislerde bu rivayetin şahitleridir diyor. Nitekim ben Elbani'nin Sahih-ül Siret-in Nebeviye isimli kitabını tercümeye başlamıştım. Elbani Allah rahmet eylesin, bu eserini tamamlayamamış, yarıda kalmış. Ömrünün yettiği kadarını tercüme ettik. Devamını kendimiz tamamlamayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse İbn Kesir'in Siretü'n Nebeviye adlı 4 cilt olarak basılan kitabındaki sahih rivayetleri çıkarıyordu sadece. O sahih rivayetler arasında işte Sa'd bin Bekiroğullarından bir sütanye verilmesini de naklediyor. Sahih bir rivayet olduğunu beyan ediyor. Araplar çocuklarının daha sağlıklı olmaları için kırsal bölgelerde yaşayan sütannelere vermeyi adet edinmişlerdi. Şehirde yetişen bir çocuğun zekası ve azmi zayıf olur diyorlardı. Aralarından bazı kadınlar süt çocuk almak üzere geldiler. Değerli süt çocuğu da Sa'doğullarından Halime'nin payına düştü. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Bekir oğullarının kırsal bölgesinde olduğu sırada göğsünün yarılması olayı gerçekleşti. Radiyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla oynadığı bir sırada Cibril aleyhisselam yanına gelip kendisini aldı, bayılttı, kalbini yardı. Sonra kalbini dışarı çıkardı. Oradan bir kan pıhtısı çıkardı ve bu şeytanın sendeki payıdır dedi. Sonra onu altın bir leğen içinde zemzem suyuyla yıkadı. Sonra onu yeniden yapıştırdı ve yerine yerleştirdi. Öte yandan çocuklar koşarak süt annesine geldiler ve Muhammed öldürüldü dediler. Yanına vardıklarında rengi değişmişti. Han dedi ki ben göğsünde o yarılmış yerin izini görüyordum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi onun hakkında endişeye kapıldı ve onu annesine geri gönderdi. Annesi kendisini alıp babasının yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babasının dayıları olan Adi bin Neccar oğullarını ziyaret için Medine'ye doğru yola çıktı. Dönüşte yolda annesini ölüm yakaladı ve Ebva denilen yerde vefat ederek oraya gömüldü. Ve bu çocuk hakkında şöyle diyordu adeta. Bu çocuğun eğitiminde ne babasının ne de annesinin herhangi bir etkisi yoktur, olmayacaktır. Yüce Allah onun eğitimini ve yetiştirilmesini kendi üzerine almıştır. Çoğunluğunun raviler, hadis siyer alimlerinin çoğunluğun tarafından bildirilene göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine'nin vefatı kendisi daha 6 yaşındayken meydana gelmiştir. Bundan sonra da onun bakımını Ümmü Eymen üzerine aldı. Geçimiyle dedesi Abdülmuttalib ilgileniyordu. Dedesi kendi oğullarına titremediği kadar onun üzerine titriyordu. Abdülrezzak'ın Musannef'inde Mamer'den onda Zühri'den rivayet ettiğine göre Zühri şöyle demiştir. Sonra annesi öldü ve dedesinin bakımında bir yetim olarak kaldı. O zaman birkaç yaşında bir çocuktu. Dedesinin yastığına gelip üzerine otururdu. Bunun üzerine dedesi dışarı çıkardı. Kendisiyle üyelenen cariye dedenin yastığından in derdi. Abdülmuttalip de oğlumu rahat bırak. Orada kendisini rahat hissediyor dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken dedesi de vefat etti. Vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşına gelmişti. Daha sonra onun geçimiyle ilgilenmeyi babasının öz kardeşi olan Ebu Talib üzerine aldı. Kendisine karşı çok merhametliydi. Ancak mal varlığı azdı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına yardımcı olmak amacıyla koyun çobanlığı yaptı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah herhangi bir peygamber gönderdiyse mutlaka koyun gütmüştür diye buyurdu. Ashabı sende mi diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bende. Mekke halkının birkaç kuruş parası karşılığında koyun güttüm demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Mervuz Zahra'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Biz erak ağacının meyvelerini topluyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyahlarını seçin onlar daha iyidir diye buyurdu. Bunun üzerine kendisine sen koyun güder miydin diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Evet onu gütmeyen peygamber var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ticaretle uğraşmaya başladı. Hadisi Buhari'de geliyor. Yine Müslim'de de geliyor. Eşribe, Buhari'de etime babında, Müslim'de eşribe yani içecek şeyler babında geliyor. Abdülrezzak Mamer'den, o da Zühri'den rivayet ediyor. Zühri, siretle ilgili olarak verdiği bilgi arasında şöyle söylerdi. Büyüyüp delikanlık çağına gelince pek fazla malı yoktu ve Hüveylid'in kızı Hatice onu Habaşe pazarlarında burası Tihame'de bir pazardır diyor. Habaşe pazarında çalıştırmak üzere tuttu. Onunla birlikte Kureyş'ten bir başka adam daha tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anh'dan söz ederken şöyle derdi. Ben Hatice'den daha hayırlı, ücretli eleman çalıştıran birini görmedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı cahiliye döneminin şirkinden ve putlara ibadetten korumuştur. Buna ameli yönden bütün şeriatların en üstünü, tevhidde samimi olunmaz konusunda en katısı ve şirkten en uzağı olan bütün eksikliklerden uzak çağrının sahibinden daha layık kim olabilirdi? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hişam bin Urve'den onun da babasına rivayetine göre şöyle demiştir babası. Yani Urve bin Mesud. Bana Hatice'nin bir komşusunun rivayet ettiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'ye şöyle dediğini duymuş. Ey Hatice, vallahi ben Lata ve Uzza'ya ibadet etmem. Ravi dedi ki bunlar onların kendilerine ibadet ettikleri, sonra yattıklar yani yatmadan önce ibadet ettikleri putlarıydı. Aleyhi ve sellem dikili taşlar için kesilmiş şeylerden yemezdi. Bu konuda Zeyd bin Amr bin Nüfeil de onun gibi hareket ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy inmeden önce Beltah'ın aşağısında Zeyd bin Amr bin Nüfeil ile karşılaştı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın önüne bir sofra kondu. Rivayete dikkat edin. Ama o yani Zeyd ondan yemekten kaçındı. Sonra Zeyd dedi ki ben sizin dikili taşlarınız için kestiklerinizden yemem. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilmiş olandan başkasını da yemem. Bunu Zeyd bin Amr bin Nüfeil Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Daha peygamberlik gelmemiş Efendimiz'e. Zeyd bin Amr Kureyşlileri hayvan kesmeleri konusunda tenkit eder ve şöyle derdi. Allah koyunu yarattı ve onun için gökten su indirdi. Yerden bitki bitirdi. Sonra siz buna karşı nankörlük ederek ve başka varlıklar yücelterek onu Allah'tan başkasının adına kesiyorsunuz. Demek ki o toplum içerisinde de tevhid üzere hareket edenler varmış. Nadir de olsa. Bu da ne? O toplumun aslında İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerinde olduğu gerçeği muhafaza eden nadir birkaç kimsenin de bulunduğunu gösteriyor. Harim'in Allah peygamberlikle görevlendirilmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta vakfeye durmaya muvaffak kılmıştır. Kureyşlilerin uydurdukları hamasete ve din konusundaki katılıklarına ters olarak bunu yaptı. Onlara muhalefet olarak bunu yaptı. Kureyşliler bunu hamaset olarak adlandırıyorlardı. Yani din gayreti olarak adlandırıyorlardı. Şeytan onları kendine çekmiş ve onlara siz eğer kendi hareminizden başka bir yeri yüceltirseniz insanlar sizin hareminizi küçümserler demişti. Bu yüzden Arafe günü Arafat'ta vakfeye durmazlardı. Diğer insanlar ise Arafat'ta vakfeye dururlardı. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatında da Arafat'ta vakfe uygulaması yer almıştır. Nitekim Yüce Allah Bakara suresinin 199. ayetinde şöyle buyuruyor. Sonra insanların toplu halde akın ettikleri yerden siz de topluca akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayan ve rahmet edendir. Muhammed bin Cübeyr'in babası Cübeyr bin Mut'im'den rivayet edildiğine göre Cübeyr şöyle söylemiştir. Devemi kaybettim. Arefe günü onu aramaya çıktım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Arafat'ta vakfe yaparken gördüm. Vallahi bu adam Hams yani Hamaset ashabından bir Kureyşlidir. Bunun burada ne işi var dedim. Diyor. Yüce Allah onu avret yerlerinin görünmesi yasak olan yerlerini açmaktan yahut çıplak olarak dışarı çıkmaktan da korumuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın şöyle söylediğine rivayet edilmiştir. Kabe inşa edilmeye başlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abbas radıyallahu anh taş taşımaya gittiler. Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izarını boynuna koy. Yani o çıkar topla omzuna koy. Boynunu taştan korusun dedi. Yani o taş iz yapmasın. Omzuna koy. Yumuşak dursun diyerek. Böyle yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden yere düştü. Gözü göğe doğru kabardı. Sonra kendine geldi ve izarımı getirin. İzarımı getirin. Yani gömleğimi getirin dedi. Sonra hemen izarını bağladı. Buhari ve Müslim'in Zekeriya bin İshak'tan onun da Amr bin Dinar'dan rivayet yoluyla nakledilen metne göre de Amr bin Dinar şöyle söylemiştir. Abbas'ın teklifi üzerine izarını çıkardı. Omuzlarının üzerine koydu. Bunun üzerine kendinden geçmiş bir halde yere düştü. Bayıldı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra hiç çıplak olarak görünmemiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini böyle Yüce Allah'ın koruması altında geçirdi. Yani Allah onu şirkten koruduğu gibi böyle günah olan yasaklarda fiillerden de korumuştur. Hayasızlık denilen fiillerden de korumuştur. Allah onu cahiliye döneminin pisliklerinden ve kusurlarından korudu. Çünkü onu üstün kılmak ve peygamberlikle görevlendirmek istiyordu. İbn-i İshak'ın dediği gibi olgunluk çağına eriştiğinde kavminin mürüvvette en üstün, güzel ahlakta en yüce, ilişkilerde en dikkatli, komşulukta en iyi, güzel niteliklerde ileride, en doğru sözlü, emanete en çok dikkat eden, fenalıklardan ve kişilerin kirlenmesine yol açan fiillerden en uzak, en temiz, en nazik bir ferdiydi. Hatta kavmi içerisinde onu emin, el emin, güvenilir diye adlandırıyorlardı. Çünkü Allah bütün güzel özellikleri onda toplamıştı. Ve inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ile bir seti, peygamberlikle görevlendirilmesinden önce meydana gelen bazı önemli hadiseler var. Onlardan bahsedeceğiz.